İngiliz casusunun itirafları. Özet 2. Basra'ya varınca. Basra'ya varınca bir camiye yerleştim. Caminin imamı Şeyh Ömer Tayi isimli, Arap asıllı Sünni bir zattı. Ama benden şüphelenip beni sorguya çekti. Bu tehlikeli sohbetten kendimi şöyle kurtardım. Ben Türkiyeliyim, Iğdırlıyım. İstanbul'daki Ahmet Efendi'nin talebesiyim. Halit isminde bir marangozun yanında çalışıyordum dedim ve gerekli bilgiler verdim. Birkaç cümle Türkçe'de konuştum. İmam gözleriyle oradan birisine işaret ederek benim Türkçeyi doğru konuşup konuşmadığımı sordu. O da olumlu cevap verdi. İmamı ikna ettiğim için çok sevinmiştim. Fakat hayal kırıklığına uğradım. Çünkü birkaç gün sonra anladım ki İmam Efendi benden şüpheleniyor ve Türk casusu olduğumu zannediyordu. Daha sonra sultan tarafından tayin edilen vali ile aralarında ihtilaf olduğunu öğrendim. Şeyh Ömer Efendi'nin camiinden uzaklaştım. Orada misafir ve yabancıların kaldığı bir handa oda kiraladım. Hanın sahibi Mürşid Efendi her sabah rahatımı kaçırır, sabah ezanı okunur okunmaz namaza kaldırmak için gelip kapımı sert bir şekilde çalardı. Onu dinlemeye mecburdum, ben de kalkar ve sabah namazını kılar görünürdüm. Bir gün Mürşid Efendi, sen geldikten sonra başım dertten kurtulmuyor. Ben bunu senin uğursuzluğuna veriyorum. Zira sen bekarsın, bekarlık uğursuzluktur. Ya evlen ya da burayı terk et dedi. Ona evlenebilecek durumum, param yok dedim. Ahmet Efendi'ye söylediğimi ona söyleyemedim. Zira Mürşid Efendi doğru söyleyip söylemediğimi öğrenebilmek için soyup kontrol edebilecek biriydi. Böyle deyince Mürşid Efendi, eğer yoksulsalar Allah onları lütfuyla zenginleştirir ayetini duymadın mı dedi. Şaşırıp kaldım. Sonunda dedim ki, peki evleneyim. Fakat masrafsız bir kız bulabilir misin? Mürşid Efendi, ben anlamam. Recep ayının başına kadar ya evlen veya çık git dedi. Recep'e 25 gün kalmıştı. Bir marangozun yanında çok az bir ücretle iş bulup Mürşid Efendi'nin hanından çıktım. Marangoz Abdurrıza Horasanlı bir Şii'ydi. Ondan Farisi öğrenmeye başladım. Her gün İranlı Şiiler onun yanında toplanır, siyasetten iktisada kadar her konuda konuşurlardı. Hem kendi hükümetlerine hem de İstanbul'daki halifeye çok dil uzatırlardı. Yabancı biri gelince hemen sözü değiştirirlerdi. Bana çok itimat ediyorlardı. Sonradan anladım ki Türkçe bildiğim için beni Azerbaycan halkından zannediyorlarmış. Marangoz dükkanına bir delikanlı arada bir uğrardı. İlim talebesi kıyafetinde ve Arabi, Farisi, Türkçe biliyordu. İsmi Muhammed bin Abdülvehhab Necdi idi. Bu delikanlı son derece yüksekten konuşan ve gayet asabi birisiydi. Osmanlı hükümetini çok kötülediği halde Irak hükümetinin aleyhine konuşmazdı. Onun dükkan sahibi Abdurrıza ile dostluğunun sebebi ikisi de İstanbul'daki halifeye muhaliftiler. Ama bu delikanlı Farisi'yi nasıl biliyor ve Şii olan Abdurrıza ile nasıl arkadaşlık edebiliyordu? Necdi Muhammed Sünni'ydi. Sünnilerin çoğu Şiilerin aleyhinde konuşmalarına ve hatta bir kısmı Şiileri tekfir etmelerine rağmen o hiç Şiileri rencide etmezdi. Necdi Muhammed, Sünnilerin dört mezhebinden birine tabi olmayı gerektiren herhangi bir sebep görmüyordu ve Kur'an'da bu mezhepler hakkında hiçbir delil yok diyordu. Bu husustaki hadislere hiç önem vermiyordu. Kendini beğenmiş bu Necdi genç, Kur'an'ı ve sünneti anlama hususunda nefsine uyardı. Sadece kendi zamanındaki alimlerin ve dört mezhep imamının değil, Ebu Bekir, Ömer gibi sahabenin de görüşlerini hiçe sayardı. Aradığımı bu gençte bulmuştum. Zira onun alimlere saygısızlığı, dört halifeye de önem vermeyişi, Kur'an'ı ve sünneti anlama hususunda müstakil bir görüşe sahip oluşu, onu avlayıp elde etmek için en zayıf noktalarındandı. Bu mağrur genç nerede, o Türkiye'de yanında okuduğum Ahmet Efendi nerede? O alim, selefleri gibi dağa benziyordu. Hiçbir güç onu yerinden oynatamazdı. Ebu Hanife'nin ismini zikretmek istediği zaman kalkar abdest alırdı. Buhari isimli hadis kitabını eline almak istediği zaman yine abdest alırdı. Necid'li gençse Ebu Hanife'yi çok hafife alır, ben Ebu Hanife'den daha iyi biliyorum derdi. Hemper'in itiraflarını okurken şu olayı hatırladık. Lisede öğretmenken derste bir talebem, "Hocam, harpte ölen Müslüman şehit olur mu?" dedi. "Evet, olur." dedim. "Peygamber bunu haber verdi mi?" dedi. "Evet." dedim. "Denizde boğulursa da, uçaktan düşerse de şehit olur mu?" dedi. "Evet, olur." dedim. "Peygamberimiz bunları da haber verdi mi?" dedi. "Evet, haber verdi." dedim. Bir kahraman edasıyla ve gülerek, "Hocam, o zaman uçak var mıydı?" dedi. "Yavrum, Peygamber Efendimizin birçok isminden biri Camiül Kelim'dir. Çok şeyleri bir kelimeyle bildirirdi. İşte Peygamber Efendimiz yüksekten düşen şehit olur buyurdu." dedim. Bu cevabımı çocuk hayret ve şükranla karşıladı. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çok kelimeler ve hükümler, yani emirler ve yasaklar vardır ki her biri muhtelif manaları bildirmektedir. Bu manaları bulmaya ve aralarından lazım olanı seçmeye içtihat etmek denir. İçtihat yapabilmek için derin alim olmak lazımdır. Bunun için Sünniler cahillerin içtihat yapmalarını yasak etti. Bu, içtihadı yasak etmek değildir. Hicretten 4 asır sonra mutlak müçtehit hiç yetişmediği için içtihat yapılamadı, içtihat kapısı kendiliğinden kapandı. Kıyamete yakın İsa aleyhisselam gökten inecek ve Mehdi çıkacak, içtihat yapacaklardır. Ben Necid'li gençle çok yakın bir arkadaşlık kurdum. Daima onu övüyordum. Bir gün ona, "Sen Ömer ve Ali'den daha büyüksün. Peygamber şimdi hayatta olsaydı, onları değil seni kendine halife tayin ederdi. Ben İslam'ın senin elin üzerinde yenilenmesini ve yükselmesini umuyorum. İslam'ı cihana yayacak biricik alim sensin." dedim. Onunla Kur'an'ı, sahabenin, mezhep imamlarının ve müfessirlerin tefsirlerine muhalif bir şekilde tamamen kendi fikirlerimize göre tefsir etmeyi kararlaştırdık. Kur'an'ı okuyor ve bazı ayetler üzerinde konuşuyorduk. Bundan maksadım onu tuzağa düşürmekti. Zaten o da kendini devrimci olarak göstermek ve daha fazla itimadımı kazanmak için görüşlerimi memnuniyetle karşılardı. Bir kere cihat farz değildir dedim. İtiraz etmesine rağmen onu ikna ettim, kabul etti. Bir kere de ona müta nikahı caizdir dedim. İtiraz etti ve Ömer peygamber zamanında mevcut olan 2 mütayı yasak etti ve onu yapanı cezalandıracağını bildirdi dedi. Ben sen hem Ömer'den daha iyi biliyorum diyor hem de ona tabi oluyorsun. Kaldı ki Ömer peygamber helal ediyordu, ben yasaklıyorum demiştir. Sen niye Kur'an'la peygamberin sözünü bırakıp Ömer'in sözünü tutuyorsun dedim. O cevap vermedi. Anladım ki ikna oldu. Onun canının kadın istediğini biliyordum. Kendisi bekardı. Ona gel müta nikahıyla birer kadın alalım. Onlarla eğleniriz dedim. Başını sallayarak kabul etti. Bu fırsatı büyük bir ganimet bildim ve ona eğlencelik bir kadın bulmaya söz verdim. Benim gayem onun insanlardan olan korkusunu kırmaktı. Fakat o bu işin aramızda sır olarak kalmasını ve ismini de kadına söylemememi şart koştu. Alelacele orada Müslüman gençleri ifsad etmek için Sömürgeler Bakanlığı tarafından gönderilen Hristiyan kadınların yanına gittim. Onlardan birine meseleyi anlattım. Kabul edince ona Safiye ismini verdim. Necdli genci onun evine götürdüm. Evde sadece Safiye vardı. Necdli genç için 1 haftalık müta yaptık. O da kadına ücret olarak biraz altın verdi. Ben dıştan, Safiye içten Necdli genci avlamaya başladık. Safiye onu iyice eline aldı. Zaten o da içtihat ve fikir hürriyeti bahanesiyle İslamiyet'in emirlerine karşı gelmenin nefsani tadını duymuştu. Müta nikahının 3. gününde ayet ve hadislere rağmen içkinin haram olmadığına dair uzun uzadıya onunla münakaşa ettim. Sonunda sarhoş etmeyecek kadarı içmek haram değildir diye inandı ve içki sarhoş etmediği zaman haram değildir dedi. Aramızda geçen bu içkiyle alakalı münakaşayı Safiye'ye bildirdim ve ona çok kuvvetli bir içki içirmesini tembih ettim. O da senin dediğini yaptım, içkiyi içirdim, oynadı dedi. İşte böylece Safiye ile birlikte onu iyice ele geçirdik. Sömürgeler Bakanı'yla vedalaştığım zaman bana, biz İspanya'yı Müslümanlardan içki ve zina ile aldık. Yine bu iki büyük kuvvetle diğer bütün topraklarımızı da geri alalım demişti. Bu sözünde ne kadar haklı olduğunu şimdi anlıyorum. Bir gün ona oruç meselesini açtım. Oruç sünnettir, farz değildir dedim. Buna da itiraz edip beni temelli dinden mi çıkarmak istiyorsun dedi. Ben de ona din kalbin temizliği, ruhun selameti ve başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Peygamber din sevgidir dememiş mi dedim. Bir kere ona namaz farz değildir. Allah Kur'an'da beni anmak için namaz kıl demiyor mu dedim. Öyleyse namazdan maksat Allah'ı anmaktır. Binaenaleyh namaz kılmak yerine Allah'ı an dedim. O da evet bazı kimseler namaz vakitlerinde namaz yerine Allah'ı zikrediyorlarmış dedi. Ben de onun bu sözüne çok sevinmiştim. Bu fikri ileri götürmeye çok çalıştım ve onun kalbini ele geçirdim. Sonra baktım ki namaza önem vermiyor. Bazen kılıp bazen kılmıyor. Bilhassa sabah namazlarını çok kaçırıyordu. Zira gece ortasına kadar onunla konuşarak uyumasına mani oluyordum. Sabahları da halsiz olduğu için namaza kalkamıyordu. Bir gün peygamber hakkında da yokladım. Bundan sonra bu konuda konuşursan aramız açılır ve seninle alakamı keserim dedi. Bunun üzerine bütün başarılarımın bir anda yok olacağı korkusundan peygamber hakkında konuşmayı bıraktım. Sünnilik ve Şiiliğin haricinde kendisine bir yol tutmasını telkin ettim. O da bu fikrime önem veriyordu. Zira mağrur birisiydi. Onun yularını Safiye sayesinde ele geçirdim. Bir kere de peygamber eshabını birbirine kardeş yapmış doğru mu dedim. Evet dedi. Bunun üzerine İslam'ın ahkamı geçici mi, devamlı mı dedim. Devamlıdır. Zira peygamberin helali kıyamet gününe kadar helal, haramı da kıyamet gününe kadar haramdır dedi. Ben de öyleyse gel seninle kardeş olalım dedim ve onunla kardeş olduk. O günden sonra ondan hiç ayrılmadım. Sefere çıktığında da beraberdik. Kendisine çok önem veriyordum. Zira gençliğimin en kıymetli günlerini vererek diktiğim ağaç meyvesini vermeye başlamıştı. Londra'ya Sömürgeler Bakanlığı'na her ay bir rapor gönderirdim. Gelen cevaplar çok cesaret verici ve teşvik ediciydi. Necdli genç kendisine çizdiğim yolda yürüyordu. Benim vazifem ona istiklal, hürriyet ve şüpheciliği aşılamaktı. İstikbalinin çok parlak olacağını söyler ve onu çok överdim. Bir gün şöyle bir rüya uydurdum. Dün gece peygamberimizi rüyada gördüm. Hocalardan duyduğum sıfatlarını da söyledim. Bir kürsüde oturuyordu. Etrafında hiç tanımadığım alimler vardı. Siz girdiniz. Yüzünüz nur gibi parlıyordu. Peygamberin yanına vardığınızda, peygamber yerinden kalktı ve her iki gözünüzün arasını öptü. Ve sen benim adaşım, ilmimin varisisin, din ve dünya işlerinde benim vekilimsin dedi. Sen, ya Resulallah, ben ilmimi insanlara açıklamaktan korkuyorum dedin. Peygamber cevaben, sen büyüksün, hiç korkma dedi. Rüyayı duyduktan sonra sevincinden uçuyordu. Birkaç defa doğru mu diye sordu, ben de her seferinde yemin ettim, elbette doğrudur dedim. O da doğru söylediğime emin oldu. O günden sonra yeni bir mezhep kurmaya karar verdi. İstanbul Darül Fünun'da Akaid-i İslamiye müderrisi Bağdatlı Cemil Sıtkı Zehabi, El Fecrü's Sadık kitabında diyor ki, İngilizlerin hazırladığı Vehhabi fırkasının bozuk fikirlerini Muhammed bin Abdülvehhab 1737'de Necd'de ishar etti. Deriye emiri Muhammed bin Suud tarafından çok Müslüman kanı dökülerek yayıldı. Vehhabilerin Müslümanlara sapıktır, zararlıdır dedikleri ve yaptıkları işkenceler Kıyamet ve Ahiret kitabında uzun yazılıdır. Vehhabiler kendilerinden olmayan Müslümanlara müşrik dediler. Bütün dedeleri gibi onlar da kafirdir dediler. Vehhabi dinini kabul etmeyenleri öldürdüler. Mallarını ganimet olarak yağma ettiler. Fıkıh, tefsir ve hadis kitaplarını yaktılar. Kur'an-ı Kerim'i kendi düşüncelerine göre yanlış tefsir ettiler. Müslümanları aldatmak için Hanbeliyiz dediler. Halbuki Hanbeli alimlerinin çoğu bunları reddeden, bozuk olduklarını bildiren kitaplar yazdılar. Haramlara helal dedikleri, ve enbiyayı ve evliyayı suçladıkları için kâfir oluyorlar. Vehhabi dininin esası ondur. İnançları şöyledir. 1. Allah maddi bir varlıktır. Eli, yüzü ve ciheti vardır. 2. Dört mezhepten birini taklit eden kâfir olur. 3. Vehhabi olmayan kâfirdir. 4. Peygamberin ve evliyanın mezarlarını ziyaret etmek haramdır. 5. Peygamberi, evliyayı vesile yaparak dua eden kâfir olur. 6. Allah'tan başkasıyla yemin eden müşrik olur. 7. Allah'tan başkası için nezreden ve evliya kabri yanında hayvan kesen müşrik olur. 8. İlk peygamber Adem değil, Nuh'tur. Adem, İdris ve Şit peygamber değildir. 9. Kur'an'dan bizim anladığımız doğrudur, diyorlar. 10. Eshab-ı kiramın ve alimlerin bildirdiği şeyleri inkar ederler. Dikkat edilirse, Vehhabiliğin bu 10 esası, Hemper'in Necli Muhammed'e telkin ettiği din bilgileridir. Londra'dan yeni emir geldi. Şiilerin en çok sevdiği, aynı zamanda onların ilim ve ruhaniyet merkezi Kerbela ve Necef şehirlerine gitmek için Londra'dan emir geldi. Necdi gençle görüşmemize son vermeye, Basra'dan ayrılmaya mecbur oldum. Ama bu cahil ve ahlakı bozulan adamın yeni bir fırka kuracağına ve İslamiyet'in içeriden yıkılmasına sebep olacağına ve bu fırkanın bozuk inançlarını hazırlamış olduğuma sevinerek Basra'dan ayrıldım. Necef'e Azerbaycanlı bir tüccar kıyafetinde gittim. Şii din adamlarıyla arkadaşlık ve samimiyet kurdum ve onları aldatmaya başladım. Onların ders halkalarına katıldım. Sünnilerin çalıştıkları gibi fen bilgilerine çalışmadıkları ve onlardaki güzel ahlaka malik olmadıklarını gördüm. Birkaçı şöyledir. 1. Osmanlı'ya son derece düşmanlar. Sünnilere kafir diyorlar. 2. Şii alimleri tıpkı bizim duraklama devrindeki papazlarımız gibi kendilerini tamamen dini ilimlere vermiş, dünyevi ilimlerle çok az ilgileniyorlar. 3. İslamiyet'in hakikatinden, fen ve teknikteki ilerlemelerden haberleri yok. Birkaç kere onları halifeye isyan etmek için teşvik ettim. Beni maalesef dinleyen olmadı. Çünkü onlar hilafete zapt edilmesi mümkün olmayan bir kale gibi bakıyorlardı. Onlara göre ancak Mehdi geldiği zaman hilafetten kurtulabilirlerdi. Irak seferimde kalbimi ferahlandıran bir manzarayla karşılaştım. Bazı olaylar Osmanlı'nın sonunun yaklaştığını haber veriyordu. Zira İstanbul hükümeti tarafından tayin edilen vali, cahil ve zalim biriydi. Halk ondan razı değildi. Londra'ya dönmek istiyordum. Zira uzun zaman gurbetteydim. Vatanımı ve ailemi çok özlemiştim. Bundan dolayı raporumla beraber, bakanlıktan kısa bir müddet için bile olsa, Londra'ya dönmek için izin talep ettim. 3 yıllık Irak seferimle alakalı intibalarımı şifahen anlatmak ve biraz istirahat etmek istiyordum. Bakanlığın Irak'taki mümessili, kimse şüphelenmesin diye kendisine fazla uğramamamı ve Dicle Nehri'nin kıyısındaki hanların birinde bir oda kiralamamı tembih etti ve Londra'dan haber gelince sana bildireceğim dedi. Basra'dan Kerbela ve Necef'e gittiğimde, Necdli genç kendisine gösterdiğim yoldan sapacak diye çok üzülüyordum. Zira o çok değişkendi. Onun üzerinde inşa ettiğim bütün emellerimin zayi olacağından korkuyordum. Kendisinden ayrılırken İstanbul'a gitmeyi düşünüyordu. Bu fikrinden vazgeçmesi için çok telkinde bulundum ve oraya gittikten sonra seni tekfir edebilecekleri bir söz sarf edersin, seni öldürmelerinden çok endişe ediyorum diyerek vazgeçirmeye çalıştım. Gayem başkaydı. Oraya gittikten sonra eğrilerini doğrultacak, ehl-i sünnet itikadına dönmesini sağlayacak derin alimlerle görüşmesinden ve bütün emellerimin zayi olacağından korkuyordum. Çünkü İstanbul'da ilim ve İslam'ın güzel ahlakı vardı. Ondan ayrılırken kendisine takiyeyi anlattım. Şiiler arasında takiye et, sünni olduğunu söyleme ki başına bir felaket getirmesinler dedim. Oradan ayrılırken zekat adı altında ona bir miktar para verdim.